Ayrım 3. Sayfa 33. Güneş uzaklarda Bozdağ tepelerinin üzerindeki top ağaçlarla oynaşıyordu daha. Piyamcı Bağ'ın sergisini baştan sona doldurmuşlardı. Sergi dolduğu için erken paydos olmuştu. Çay içindeki konaklarına karanlık basmadan dönmenin gücüyle birkaç günlük bazlamayı yapmanın hazırlığına girişmişti kadınlar. Erkekler dirsek keyfi yapıyor, sardıkları sigaraları tabakalarına sıralayıp yarenlik ederek yemek zamanını bekliyorlardı. Hasan, kalaycı kuyusunun tahta kovasını dibe sallamış, dudu ninesi için su çekiyordu. Satı elinde tahta testisiyle başına dikilmişti. Çok yorulmuştu. Hasan'ın sırasına düştüğü için kolları kopmuştu. Bir kova su çekmek ölümden beter geliyordu ona şu anda. Üstelik hemen yapması gereken bir işti bu. Babası neredeyse karnım acıktı derdi.
Bir parmak çocuk kalmıştı anasından. O zamandan bugüne evinin işlerini hep o görmüştü. Hiç kimseden yardım istemeden baba kız geçinip gitmişlerdi. Ama akşam yemeğine bir türlü dayanamazdı babası. Çok severdi kızını. Çok severdi ya, akşam oldu mu oldu, karnım acıktı der, bir daha demezdi. Babası böyle dedi mi, eli ayağına dolaşırdı satının. Yapacağı işi şaşırıverirdi artık. Ha bağırdı, ha bağıracak Kesimoğlu. Kolları da öyle ağrıyordu ki, inan olsun yemeği yer yemez yatacaktı. Ancak böyle dinlenebilirdi. Yarın yeni bir bağa gideceklerdi. Bir daha Hasan'ın sırasına düşmemek için ne gerekse yapacaktı. Yoksa bitikti hali. Eğer hep böyle giderse bu, köye sakat dönerdi. Amma oyalanmıştı Hasan daha. Bir türlü çekmiyordu kovayı. Babası bağıracaktı. Haklıydı da. Bir su çekmekten bu kadar uzun sürede dönerse, kim bilir yemeği ne zamana yetiştirirdi. Oysa bazı kadınlar hazırlamışlardı bile yemeği. Çekseydi ya kovayı artık. Çekse de sıra satıya gelseydi ya. Hasan kovayı kuyunun ağzına kadar çekmişti. Satı orada dikiliyor, bir an baktı gözlerine, utançla başını eğdi Satı. Acaba söylese miydi? Bir kova da bana çekiver dese miydi? Kaldırdı tekrar bakışlarını, telli telli baktı Hasan'ın gözlerine. Dudakları kıpırdadı. Hiç göz göze gelmemişlerdi. Hiç böylesi bakışlarla karşılaşmamıştı ikisinin de gözleri. Bir an her şey durdu çevrelerinde. Kova kuyunun ağzında, ipin ucunda sallandı. Söğüt yapraklarında hışırdayan rüzgar, süllünün devamlı öksürüğü, hayvanların, insanların gürültüsü zınk diye kaldı bir an. İki çift göz bir masalı anlatırcasına açıldı. Dalga dalga büyüdü ve yöreyi kapladı sessizliğiyle. ''Hasan efem'' dedi Satı. ''Bana da çekiverir misin?'' Hasan kovadaki suyu testisine boşalttı Satı'nın. Boş kovayı tekrar salladı kuyuya. Satı ''Sağ ol'' dedi. ''Eline sağlık.'' Hasan gözleri kovada, kuyunun derinliğini akıttı söyleyeceklerini. Satı döndü, üç taşın arasında bir karış derinlikte oyuluvermiş ocağının başına çömelerek yemeğini hazırlamaya koyuldu. Bir yangın bastı Hasan'ın bedenini. Başından ayaklarına, ayaklarından başına bir alaz gezindi. Hırsla çektiği kovayı başından aşağı deviriverdi. Bir an azalır gibi oldu yangını, sonra daha da arttı. Sıcaktan değildi bu. Buz gibiydi su. Sıcaktan olsa geçmesi gerekirdi. Aksine durmadan artıyor, yüreğini bir şeyler sıkıyordu. Satının gözlerinden bir kıvılcım kaymıştı gözlerine. Tüm kanını tutuşturan, benliğini sarıp yakan bir kıvılcım. Yüreğinde bir hafifliktir beliriyordu giderek. Bir yavru kuş gibi uçma deneyleri yapıyordu yüreği. Pıt pıt atıyor, göğsünden fırlayıp çıkmak, göklere, göklere değil gidip Satının göğüs kafesine girmek istiyordu. Başından suyu döktükçe içinin yangını artıyordu. Sonunda tekrar doldurdu kovayı, başını kovanın içine soktu. Dudu ninesi yanına gelinceye öyle durdu. Dudu yemeği hazırlamış, Hasan'ın soğuk su getirmesini bekliyordu. Baktı gelmiyor, usulcacık yanaştı kuyuya. Hasan başını kovaya sokmuş, öyle duruyor. Dürttü omzundan, "Hasta mısın?" diye sordu. Hasan başını çıkardı, baktı Dudu'ya. Gözlerinde bir alev vardı. Satlıcan alevi değil. Teninde bir yangın vardı görülen. Ama punta yangını değil. İçtendi bu alas. Yürekten geliyordu. Bir dağ köylünün gözleri böyle ışıldamaya başladı mı gayrı olan olmuştur. Dudu'nun yıllar yılı böyle ne serüvenler izlemiş usta gözleri bir bakışta anladı durumu. Sonra en son su testisiyle dönen kekliği düşündü bir an. Görmemişti. Kimdi acaba? kime yanmıştı can bir evlatlığı? Eğer gönlündeki, aklındaki gibi ise bir umut doldu içine, bir kıvanç doldu birden. Kendini tutmasa o da Hasan gibi sokacaktı başını kovanın içine. Dikti gözlerini Hasan'ın gözlerine bir an, sonra "Yemek soğudu oğlum," dedi. Sesi sakin, tatlı ve yumuşacıktı. Bir ana sesiydi. Oğlunun mutluluğuna hazırlanan bir ananın okşayıcı fısıltısıyla çıkıyordu ağzından kelimeler. Hasan'ın bakışlarını aldırmadan kovanın suyunu döktü kuyunun çevresinde ıslanmaktan sertleşmiş toprakların üstüne. Salladı dibe doğru. Hasan farkına varmadan kovayı çekti, testiyi birlikte doldurdular. İkisinin de elleri titriyordu. Dudu, kendi oğlum olsa 9 ay 10 gün karnımda taşıdığım, kundağını bağlayıp bezini yıkadığım can bir yavrum olsa böyle olmazdım, diyor. Sonra düzeltiyor. Ancak böyle olurdum. Başımda sevda yerleri esişir, yüreğimde yavuklu özlemi tutuşurdu. Oğlum gibi ana olarak ben de titrerdim. Bir yavru kuş kanadı gibi. Testiye yüklendi Hasan, yataklarını serip ateşlerini yaktıkları kumluğa geldiler. Sofra hazırdı. Birlikte oturup isteksiz birkaç lokma yediler. Birbirlerinden utanırca uzatıyorlardı ellerini. Bakıştıklarında acele acele çiğniyorlar, zorla yutuyorlardı. Bir lokma yiyesi gelmiyordu Hasan'ın. Ama ninesi bunca emek vermişti onu doyurmak için. Akşama dek yorulduğu yetmemiş gibi gelip bir de yemek hazırlamıştı. Kuru fasulyeyi kaynatmış, acı biberle yağlayarak önüne sürmüştü. Yemese, bu tencereyi bitirmezlerse ayıp olurdu. Ama lokmaların nereye gittiğini de bilmiyordu ki. Karnının ortasında bir çift göz gelip çöreklenmişti. Giderek büyüyor, taş pınarının gözü gibi kabarıyordu içinde. Her bir yanı bir ferahlıkla, bir uçarılıkla hafifleyip doluyor. Bırakıverse kendini, bir de güçlü samyeli esse uçacak. Bedeni böyle bir hafiflikle genişlerken başı dayanılmaz bir ağırlığın etkisinde önüne doğru düşüyor. Kelimeler geliyor dilinin ucuna, manileşen, türkü olan kelimeler. Parmakları karıncalanıyor ses verince. Tencere, sofra bezi dönüyor gözlerinin önünde. Küçülüyor iyice ve yitiyor. Elini uzatmaya mecali yok. Olduğu yere kaykılı veriyor Hasan. Dudu hiç ses etmeden sofrayı topluyor. Kendi yorganını biraz öteye çekerek Hasan'ın üstüne örtüyor, temizliği bitene. Yatacağı zaman bakıyor ki Hasan çoktan uyumuş, dokunmuyor artık. Hasan'ın yorganına sarınarak uzanıyor sıcak kumların üstüne. Gözlerini gökyüzünün bin yerinde göz kırpan yıldızlara dikiyor. Lacivert gecenin içinde birer altın düğme gibi yıldızlar. Zeytin çayının kumları üstünde yorganlarına sarınıp yatmış insanları gözlüyorlar. Dudu eski yılları düşünüyor. Sevdayı anmak isterce. Daha köylülerin yeşillikler içinde topraklarının adam boyu buğday verdiği dönemler geliyor aklına. Orman kıyısında bir küçük toprak parçası bulup bostan ektikleri yılı ansıyor birden. Bostanda efesiyle bir yorgana sarınıp yattıkları geceleri. Gençliğinin, tazeliğinin tüm ateşi basıyor üstüne. Efesinin güçlü kollarını, rüzgar yanığı yüzünü getirmek istiyor gözlerinin önüne. Başaramıyor. İki damla yaş iniyor gözlerinden. Yıllar yılı unuttuğu bir mutluluğun iştenliğiyle mırıldanıyor. Kaç zaman var ki efesinin ruhuna bir Fatiha okumadı. Ellerinin tersiyle siliyor gözlerini, dudaklarında anlamını yitirmiş Arapça ayetler kıpırdanıyor. Tüm geçmişlerinin en çok da efesinin ruhuna gönderiyor okuduğu duaları. Günün yorgunluğu aklına düşen geçmiş kıpırtısını yavaş yavaş örtüyor. Göz kapakları kendiliğinden kapanıyor. Düzgün nefeslerle anılarının düşüne bırakıyor kendini. Hasan uzandığı yerde uykuya sayıklıyor durmadan. Hiç böyle olmamıştı. Şimdiye değin başını yere korkomaz uykuya varmıştı hep. Satının gözleri içine gireli beri uykusu kaçıvermişti. Eski aşıkları, güçlü ozanları düşündü. Dağların, çiçeklerin, yüreklerin ve düşlerin nasıl dillendiğini daha iyi anlıyordu şimdi. Bir kez kişinin kendi olmaktan çıkıp bir başkasının yüceliğine ulaşması gerekliydi demek. Kendini düşünemiyor, zaten düşünmezdi. Uyku gerekirdi, kendiliğinden uyurdu hemen. Yemek gerektiğinde karnının içinde atlar tepinir, kurtlar hırlaşırdı. Oturur sofraya, bir koca tencere yemeği göz açıp kapıyana bitiriverirdi. Ama şimdi öyle miydi ya? Uyku gerekliydi yine, yemek de gerekliydi. İkisini de unutmuş, bir çift gözün alazına düşmüştü gönlü. Olacak iş miydi bu? Hasan durup dururken böyle bir ateşe mi düşüverecekti? Demek onca türkü, onca öykü hep bir çift gözün bakışına bağlıydı ha? Hey gidi aşıklar, hey! Dağları, çiçekleri, kuşları, yürekleri dillendiren siz, sizin ellerinizin altında inleyen sazın telleri değil de bir çift tatlı bakıştı demek. Ne denli güçlü, nasıl bir yiğit olursa olsundu kişi, o bir çift göz tam yüreğinin ortasına gelip çakılmadıkça sadece yüzeyden anlatılabilirdi eski öyküleri. Ama bir kez de gelip çakıldı mı o bakışlar, işte o zaman eskilerine yeni öyküler katardı artık. Başının içinde bin kelime döneniyor, hiçbiri de eski değil bunların, yepyeni kelimeler. Bir tezgah olmuş başı, öyle büyük bir tezgah ki alevden sevda kilimi dokur. Dokur da tutanın elinden başlayarak tüm yüreğini yakar. Bir çözülse dili, elini kulağının üstüne koyup da bir deyiverse aklında dönenen kelimeleri peş peşe, başı hafifleyecek, serinleyecek içi ve yarıyı geçen gecenin koynuna salıverecek kendini. Derin bir uyku çekecek. Bir sonraki gün daha içten kelimeler bulma çabasının mayası kabaracak içinde. Yok, bir kelime çıkmıyor ağzından. Bir türlü dizelenmiyor beyitler. Dizelenmeyince de bir o yana bir bu yana dönüp duruyor. Altından yumuşacık kum kayıyor. İn gibi oyuluyor yattığı yer. Gözleri yanıyor. Kolunun arasına sıkıştırmaktan başı ağrıyor. Yorgunluğunu ilk kez duyuyor Hasan. Akşama kadar yaptığı işin ince bir sızı gibi etlerinde dolaştığını seziyor. Ve yeni bir dönüşle zorluyor kendini. Sabah olacak, neredeyse süllü dürtükleyecek tümünü. Biraz uyumalı. Yoksa keleterleri taşıyamaz. Tüm ovaya, tüm köylülerine rezil olur. Fosmuş derler, içi boşmuş bunun. Hamlamış artık. 3 gün seyirtti, sonra duruverdi birden. Yiğit geçinir üstelik, güçlü geçinir. Yazıklar olsun. Düşer satının gözünden. Ta derinliklerinde güneşler parlayan gözleri küskün küskün bakar sonra. Ben der, ben senin gibi bir pörsüye yar olmam. Bunu duyacağına, böyle bir şeyi sezeceğine, şuracıkta ölüversin, yeğdir. Satının gözlerinde bir bulutlanma göreceğine, gözlerini kendi parmaklarıyla çıkarmaya razı. Biraz daha bastırsa çıkacak zaten. Parmaklarını göz kapaklarının üstünde tüm gücüyle gezdiriyor. Daha çok acıyor gözleri, yaşarıyor. Ve sonunda dalıyor Hasan. Uykuyla uyanıklık arası bir dalgınlık bu. Kesimoğlu az daha bağıracaktı. Bir sakarlık gelmişti kızının üstüne. Testiyi korken deviriyor, yemeği döküyordu az daha. Sonra tencereyi yan koydu, bazlamaları parçalamayı unuttu. Ayakta uyuyordu. Elleri halsiz halsiz sallanıyor, gözlerinde bir garipsi ışık parlıyordu. Canlı yeri sadece gözleriydi. Gözleriydi ya, sanki kendi gözleri değildi. Bir başka, bir değişik bakıyordu. Ta derinlerden yayılıp çoğalan bir ateş bakışlarının ucuna geliyor, oradan kişinin içine işliyordu. Eğer bakışları böyle olmasa hasta diyecek, satım çok hasta. Ama bu bakışlar, eskiden daha babası sigarasını sararken yıkar kaldırırdı tencereyi. Bu akşam sigarasını içmiş, yorganını açıp dirseğinin üstüne kaykılmıştı da hala tencereyle uğraşıyordu. Vardı bir iş bu kızda. Tencereyi bağ kıyısından kopardığı incir yaprağıyla ovuyor bire ovuyor, bir türlü yıkayıp kaldıramıyordu. Sonunda dayanamadı. Bir şeyin mi var kızım, dedi. Satı ses vermedi ilkin, soru ikinci kez yinelenince omuzlarını silkti. Rabbime şükürler olsun, hiçbir şeyciğim yok. O zaman Hasan'a kızdı Kesimoğlu. Herkesi kendi gibi sanıyordu. Yorulmuştu kızı. Hasan'a üzüm yetiştireceğim diye çok yorulmuştu. Hep böyle oluyordu zaten. Hangi kız, hangi kadın düşse onun sırasına, akşam oldu mu dünyasını unutuyordu. Böyle de olmazdı ki. Kendisi fazla kazanacak diye köylülerine eziyet etmemeliydi bu. Yarından tezi yok, kulağını büktürmeliydi. Süllü'ye, Topal Ali'ye söyletmeliydi. Canlarını sokakta bulmamıştı ya bu tazeler, Hasan'ın eğlencesi olsunlar. Elbette onurluydu kızı. Hasan'a keleter yetiştiremedi dedirtmemek için var gücüyle çalışmış, akşam olunca kolları tutmaz olmuştu zavallının. Kendisi gençti, kızlar da gençti ya, ne kadar olsa onlar dişi galekti. Erkekler kadar güçlü olamazlardı ki. Bunu hesaplaması gerekirdi, hesaplayıp ona göre davranmalıydı. Yoksa vermeyecekti kızını onun sırasına, bir daha vermeyecekti. Yavrucağın haline bak,
Hele bir yarın olsun, sabahtan da tembihleyecekti. Bir daha 4 keleterden fazla taşımasın. Ya da 2 kişi fazla versinler, onun sırasına da anlasın Hanya'yı Konya'yı. Kızının durumunun nedenine aklı yatınca gevşedi, yumuşadı Kesimoğlu. Yorganın ucunu iyice çekti üstüne. Sigara tabakasını başucuna koyarak uykuya daldı. Gece uyandığında tabaka başucunda olursa kolay buluyordu. Ceplerini karıştırdıkça uykusu açılıyor, bir daha uyuyamıyordu yoksa. Satı babasının uykuya daldığını görünce sevindi. Hiçbir şey sezdirmemişti. Bir anlasaydı durumu kim bilir neler yapardı. Hasan'ın gözlerinin içine baktığını, gözleriyle kendine bir şeyler anlattığını nereden bilecek babası? Bu anlatılanların elini ayağını kestiğini, iş yapamaz olduğunu nasıl anlayacaktı? Bir anlasa kim bilir nasıl köpürür, nasıl kavga ederdi. Anlamadığı iyi oldu. Derin bir nefes aldı. Tüm kuşkusuna karşın bugünü böyle geçiştirebilmişti. Babası durumu anlayacak diye o kadar korkuyor, içinden geçenleri bağıra bağıra anlatmak isteğiyle öylesine tutuşuyordu ki. Hem herkes bilsin istiyordu, Hasan'ın gözleriyle içine saldığı ateşle herkes yansın istiyordu. Hem de anlayacaklar diye ödü kopuyordu. Hem bir kaçış vardı içinde, hem bir yiğitlik. İki duygu durmadan çarpışıyor, şaşkına çeviriyordu Satı'yı. ''Anam olsaydı'' dedi kendi kendine. ''Anam sağ olsaydı şimdi, anlatırdım. Anlardı o beni. Anlar nasıl davranmam gerektiğini söylerdi.'' İlk kez bir sızı saplandı içine. Bir acı kalbinden başına doğru çıktı. ''Anacığım'' dedi. ''Anacığım olsaydı benim de sokulurdum eteğinin altına. Mırıl mırıl anlatırdım içimdekileri. İyi mi kötü mü birlikte tartardık. Birlikte kararlaştırırdık ne yapacağımızı. Yok ki.'' Kötü olamazdı içindekiler. Hem ne olduğunu da tam bilmiyordu ki. Sadece türkülerde öyküleştirilen olaylara benziyordu. Hasan, tüm ova kızlarının peştemal bağladığı, akranlarının rumuzlu maniler attığı garibin Hasan, uzun uzun bakmıştı ona. Gözlerinin tüm feri, yüreğinin tüm yalımıyla içine işleyivermişti. Bir kötülüğü yoktu bunun. Olsa sevdayı töreleştirmezdi dağlı. Yatıp kalkıp sevda öyküleri anlatmazdı. Kara Ayakoğlu korkmazdı sevdadan, kötü olsa. O kötüden korkmaz. Hatta köylülerinin dediğine göre, ol dediği olan, öl dediği ölen Tanrı'dan bile korkmazmış da sevdadan korkarmış. Kara Ayakoğullarını bile etkileyen bir şey, kötü olamaz. İşte anacığı olsaydı bunları anlatırdı ona. Anlatır, kuşkusunu bir öyküyle yitirirdi. 13 yaşını bitiriyordu. Şimdiye değin ana özlemini böylesine içten duymamıştı. İş güç gelmiş, babasını dilediği gibi yedirip giydirememiş, ağlamıştı anasının yokluğuna. Ama bu başkaydı, çok başka. Kendisi içindi şimdi gereksinme. Duygularını tam seçip çıkaramamanın güçsüzlüğüyle bir baş tutar, bir büyük arıyordu. Anasından daha iyi kimse değerlendiremezdi duyduklarını. Akıl verirdi ona, yol gösterirdi. Gerektiğinde arka çıkar, babasına karşı korurdu. Tencereyi duruladı. Çıkınlarının yanına koydu. Ocağın ateşini külledi iyice,